Ayrım 5.
Sami Baran bu olaydan 7 gün sonra hastanenin 6. katındaki psikiyatri servisinde yatıyor ve ikiye bölünmüş olan dünyasını nasıl tekrar bir araya getirebileceğini düşünüyordu. Odayı iki yaşlı İsveçli ile paylaşmaktaydı ve yatağından biraz doğrulup baktığında hastane bahçesindeki fıskiyeli havuzu, yürüyüş yapan yaşlıları ve her biri bir ölüm çığlığını çağrıştıran ambulansları görebiliyordu. İsveç hastanelerindeki şaşmaz düzen ve hemşirelerin kız kardeş kadar yakın ilgisi onu çok şaşırtmıştı. Ayrıca hastaneye de benzemiyordu buraları. Türkiye'deki hastanelerde ağır bir ilaç kokusu olur ve bu koku girdiği anda onu ürkütürdü. Çocukluğunda hastaneye her götürülüşünde büyük korkulara kapılmıştı. Ayrıca yemek kokuları da gelirdi. Alüminyum kaplara yapışmış olan kokuyu ne yapsanız çıkaramazdınız. Bu yüzden çocukluğunun hastaneleri onun aklında sası sası yemek ve ilaç kokan yerler olarak kalmıştı. Burada ise ne yemek kokusu duyuluyordu ne de ilaç. Koridorlarda çiçekler, duvarlarda deniz, gemi, çiçek tabloları vardı. Dinlenme odaları, televizyon seyredilen bölümler son derece rahattı. En önemlisi de psikiyatri bölümündeki hastalara gündelik giysilerini giyme izni vermeleriydi. Böylece insan kendini otelde gibi hissediyordu. İlk mülteci kışının ağırlığını atlattıktan sonra tanıştığı arkadaşların yardımıyla göl kıyısında bir eve taşınmış ve 3 yıl o evde onlarla birlikte oturmuştu. Tavan arasındaki odasının camından uzun, hüzünlü çamlar, göl kıyısındaki sazlıklar ve yaz günleri toplu halde yüzen, gökkuşağı renkleriyle bezenmiş ördekler görünürdü. Orman içindeki küçük bir patikayı izleyerek varılırdı eve. 2 katlı, geniş ve kuzey ülkelerine özgü sarıyla boyalı, ahşap bir eski zaman konağıydı. Zamanında kralın seyisleri için yapıldığı söyleniyordu ve her köşesinde dile söze gelmeyen bir kasvet sezilirdi. Yaz geceleri kıpkırmızı bir aydınlıkla göle, oradan da eve dolan kuzey göğü, camdan görünen yelkenliler, orman kuşlarının ötüşü ve reçine kokusu bile bozamazdı bu kasvet havasını. Konu oldukları iri göğüslü Christina, evini politik mültecilere açmıştı. Alt katta yaşlı, kendini beğenmiş ve şu dünyada çok az kişiye sevimli gelebilecek annesi oturuyordu. Ana kız hiç konuşmazlar, birbirlerini hiç görmezlerdi. Anne her gün garip kokular yayan yemekler pişirir ve üst kata çok ender, gerekli gördüğü zamanlarda çıkar. Esmer sürgünlerle karşılaşmamaya özel bir dikkat gösterirdi. Alt katın öteki bölümünde Christina'nın erkek kardeşinin oturduğunu duyarlardı. Onun yüzünü gören olmamıştı. 4 yıldır evine kapanmış, kimseyi görmeden, ağzından tek bir sözcük çıkmadan yaşıyordu. Onun bölümünden yayılan Arap müziği gün boyunca her köşede yankılanır, evin puslu kasvetini macun gibi yapışkan bir hale getirirdi. Evde yaşayan bir canlı daha vardı. İri, lambur lumbur bir köpek. Beyaz tüylerini dökerek her yere girer çıkardı. Ev görünmeyen ama oturduğu zaman herkesin üstüne yapışan beyaz uzun tüylerle doluydu. Sami bir yere oturmaya korkar olmuştu çünkü kalktıktan sonra en az bir saat tüy ayıklaması gerekiyordu. Hayvanı iyi diş ettirmişlerdi. Bu yüzden bunalımları olduğu söyleniyordu. Bir gün Adil'in karısı Necla artan yemeklerin aynı tabaklarla sofradan alınıp köpeğin önüne konmasına, kendi tabağını köpeğin uzun pembe diliyle salyalarını akıta akıta yalamasına dayanamayıp sofradan kalkmış. Ertesi sabahta eve kağıt tabaklar getirmişti. Yaşlı annenin evde yaşayanlar arasında en fazla ilgiye değer bulduğu yaratık köpekti. Yaşlı yüreğini bir tek o ısıtabiliyordu belli ki. Evde Sami'den başka Adil'le karısı Necla, Orhan adlı genç bir çocuk ve Gören kalıyordu. Bu gruba sonradan Göran'ın sevgilisi Şilili Clara da katılmıştı. İsveçliler dışındaki herkes politik mülteciydi ve bu isimlerin hepsi takmaydı. Hiç kimse gerçek adını kullanmıyordu buralarda. Evdeki bir başka anlaşmazlıkta Christina'nın her gün musluk başına astığı bulaşık listeleriyle ilgiliydi. Kağıt tabak kullanımından önce oluyordu bu. Adlarını, daha doğrusu kendilerine yakıştırdıkları kod adlarını, ki bunlar önemli günler ve eylemler için özenle seçilmişlerdi, bulaşık listelerinde gören sürgünler kendilerini aşağılanmış sayıyor ve Christina'nın göz bebeği yerine buzlu cam takılmış gibi duran gözlerine bakarak bin bir çileyle geçmiş mücadele günlerinden, olağanüstü coşkulu siyasal amaçlarından dem vuruyorlar, o bulaşık listelerinin gereksiz olduğunu anlatmaya çalışıyorlardı. İşin kötüsü, Christina bu konuşmalardan hiçbir şey anlamıyor, listeleri neden kaldırması gerektiğini akıl erdiremiyordu. Çözüm Clara'dan geldi. Yemek sonrası tartışmalarından iyice bunaldıkları bir gün ayağa kalktı, kirli kapkacağın birikmiş olduğu musluğa gitti ve Christina'ya, Sami'ye, Orhan'a, Necla'ya, Adile ve Göran'a dönerek "Bundan böyle bulaşığı her gün ben yıkayacağım," dedi. Sami bu özveri ve olağanüstü koruyucu kadınlık gösterisiyle sarsılıp Clara'nın bulaşık yıkarken bile inceliğini yitirmek şöyle dursun zarafetini daha da belirginleştiren uçucu davranışlarını seyrederken Christina'nın bu işten bir şey anlamadığını ve belki de bunu Latin Amerika kadınının ezilmişliğiyle açıklamaya kalkacağını düşünüyor ve bu sığ düşünceden nefret ediyordu. Daha ilk günden Clara'ya sırılsıklam aşık olmuştu. Latin ırkının dünyadaki tek mirasçısı olarak kabul ettiği parlak abanoz saçlı simsiyah gözlü Clara'nın yüzünde tarifi imkansız bir hüzün seziyor ve burun kemiğinin tam üstündeki ufacık kahverengi beni seyretmeye doyamıyordu. Daha önceden burnunda ben olan birini düşünemezdi bile. Ama o küçücük belli belirsiz kahverengi leke Clara'ya müthiş yakışıyordu işte. Zaten ne yakışmıyordu ki? Kız evde karşılaştığı herkesi "Hola!" diye selamlıyor. O tok Latin sesindeki meydan okuyan hava ve sağlıklı gövdesinden fışkıran asi enerji Sami'yi perişan ediyor. Hazan yaprağı gibi titremesine yol açıyordu. Göran'ı daha önceden tanımıştı. Viking ilahlarına benzeyen sarı sakallı, mavi gözlü ve inanılmayacak derecede yakışıklı bir İsveçli avukattı Göran. Ama Vikingler gibi sert değildi yüreği. Politik mültecilerin davalarını almakla, onların oturma izinlerini ve çeşitli sorunlarını çözmekle ünlenmiş ve insanlar arasına rastlantıyla düşmüş bir melek olarak tanınmıştı. Göran, İsveç'te kaçak olarak yaşayan ve oturma izni için kendisine başvuran Şilili kızı kanatları altına almış, bir gün onu nazlı bir gelin olarak göl kıyısındaki eve getirip arkadaşlarına tanıttığında Sami'nin yüreğine bir ateş düşürdüğünü hiç fark etmemişti. Bütün karşı koymasına rağmen kara sevdaya benzer bir tutkunun zehirli sarmaşıklar gibi içini sardığını duyuyor, bir yandan da Clara'yı her görüşünde tomurcuk patlaması şenliği yaşıyordu. Onca kişinin arasında Clara'yı odaya girip çıkan bir sıcaklık, bir ışık olarak algılıyor, yüzünün ona doğru olan yanı tutuşuyor ve çok yüksek bir kuledeymiş de kendini aşağı atmaktan korkarmış gibi Santiago'lu genç kızın zeytin karası gözlerine bakmaya çekiniyordu. Sadece bir kez bakmıştı ona. Bir tek kez bakmıştı, bir göle bakar gibi ve gözlerinde dip akıntıların ışıltılarını yakalamıştı. Sanki Clara da ona öyle bakıyordu. Bakışların uzayarak bir yalım oluşturması ancak yüreğin algılayabileceği çok kısa bir zaman parçasına sığmıştı ve arkasından Göran'a baktığında onun da kendisini süzdüğünü görmüştü. Rastlantı mı, sezgi mi, davranışları yöneten bir gücün düzenlemesi mi bilinmez. Sonra yüreğini parçalayan bu aşka ve Göran'ın nazlı Clara'yı öpmelerini, okşamalarını seyretmeye dayanamayacağını anlayarak alıp başını gitmiş, Kungshamra'daki öğrenci odalarına yerleşmişti. Ne var ki yüreği bir daha onarılmayacak biçimde kırılmıştı. Hastalıklar da bu sırada yapışmıştı yakasına. Hiç kimseyle konuşmuyor, arkadaşlarını görmüyordu. Stockholm'e ilk geldiği günlerdeki koyu yalnızlığa ve uçuruma düşüş duygusuna tekrar yakalanmıştı. Neler geldi başıma, neler diye düşünüyor ve kendi kendisine acıma denilen çürütücü, yok edici, gözden düşürücü, aşağılayıcı duyguya kapılıp gidiyordu. Hastanedeki ilk günü koyu bir karamsarlıkla başlamıştı. Burada ne kadar yatacağını bilemiyor ve doktorların kendisini iyileştirmeyi başaramayacaklarını düşünüyordu. Ayrıca bomboş hastane günlerinde ne yapacak, nasıl vakit geçirecekti? Neyse ki bütün bu iç karartan soruların cevabı o akşam odasına giren hemşireden geldi. Sonradan adının Gunilla olduğunu öğreneceği ve arkadaş olacağı sarışın güzel hemşire ona hastanede bir Türk daha olduğunu söylemiş, odasını tarif etmişti. Aynı katta karşı koridorda yatan yaşlı bir adamdı. Beyninde ur vardı ve o akşam Gunilla'nın verdiği bu haber Sami'nin yaşamını altüst edecek kadar önemliydi. El yazıları. Ne yalan söyleyeyim, okurken kendimi kaptırıp gitmişim. İlginç şeyler anlatılıyor ama benimle ilgili konuları böylesine basite indirgemesi biraz ağırıma gitti doğrusu. Clara'yı ilk gördüğüm anda kara sevdaya benzer bir duyguya kapılıyorum ve bu aşk beni perişan ediyor. Başımı alıp o evden kaçıyorum, Kungshamra'ya gidiyorum, orada küçük bir oda tutup derdime yanmaya başlıyorum. Peki bütün bunlar fazla yalın kat değil mi? Göl kıyısındaki evin ayrıntıları ve evin içine dolan kırmızı kuzey göğü gibi tasvirler fena değil. Christina ile mülteciler arasındaki gerilim de kötü çizilmemiş. Ama bütün bunlar bir insanın hastaneye düşecek kadar bunalmasına yetmez. Yazarın anlatmaya çalıştığı aşk acısı böyle bir şey değil. Clara'nın güzel olduğunu kabul ediyorum, hem de çok güzel. Gerçekten beğeniyordum onu ama kara sevdayla falan bağlanmış değilim. O benim uzun süren uyku dönemimi sona erdiren, yüreğime ilk yaşam kıpırtıları, küçük heyecan titreşimleri salan kişiydi. Çünkü yıllar boyunca kablosu çekilmiş, ölü bir radyo gibi yaşamıştım. Hayatın diğer alanları gibi kadınlar da ilgilendirmiyordu beni. Ölü bir radyo havadaki frekansları algılayabilir miydi hiç? Bu arada ilk bölümde yer alan Astrid'le yatma hikayesi de doğru değil. Hayatımda hiçbir İsveçliyle yatmadım. O olaydan sonra hiçbir kadına değil el sürmek bakmamıştım bile. Kurumuştum, tükenmiştim, canım çekilmişti. Değersiz bir tahta parçası kadar takır takırdım ama arkadaşım sorunca hiç kimseyle yatmadığımı itiraf etmeye utanmış ve Astrid hikayesini uydurmuştum. O da saf saf yazmış. Çünkü o dönemde herkes birbirleriyle yatıyordu. Beni anlaması olanaksızdı. Bazı kızlar cuma geceleri dışarı çıkıyor ve ellerinde birer naylon torba taşıyorlardı. Metrolarda dolaşan küçük kızların ellerinde gördüğünüz bu torbaların içinde diş macunu, diş fırçası ve yedek don gibi en gerekli birkaç malzeme bulunurdu. Çünkü o gece eve dönmeyeceklerdi. Nerede geceleyeceklerini de bilmiyorlardı. Arkadaşlarıyla birlikte diskoya gidecekler, orada uzun kuyruklar oluşturup saatlerce bekleyecekler, içeri girdikten sonra da bira içip deli gibi dans edecekler ve sabahın üçünde kendilerini kapacak bir oğlanın evine gidecekler. Ertesi sabah bilmedikleri bir yatakta, tanımadıkları bir insanın yanında uyanacaklardı. 20 yaşına gelen bir kız, her ırktan, her renk ve kültürden onlarca erkekle yatmış oluyordu. Ve bu durum içlerindeki mutsuzluk ve tatminsizlik duygusunu artırmaktan başka hiçbir işe yaramıyordu. O yıllarda, yani seks yaşamında bir milat olan AIDS öncesi dönemde Stockholm böyleydi. Sonra her şey çok değişti. Sahnede çiftlerin canlı sevişme gösterisi yaptıkları Sexorama, Şanuar gibi kulüpler kapatıldı. Porno dükkanları kent yaşamının dışına itildi ve gençler bir aile kurmayı çocuk sahibi olmayı büyük bir amaç olarak benimsediler. İsveç muhafazakar bir ülkeye dönüştü ama o yıllar serbest aşk dönemiydi ve arkadaşım benim hiçbir kadınla ilgilenmediğimi, kadınların bana ormandaki ağaç, göl kıyısındaki kaya gibi göründüğünü bilemezdi. Çok uzun süren bir uyku dönemiydi bu. Doğrusu Clara'yı görmem bu uykunun dağılmaya başladığının ilk işaret fişeklerini fırlatmıştı. Ona aşık falan değildim henüz ama olacaktım ve onun da görünenin çok dışında ilginç bir kişiliği ve hikayesi olduğunu öğrenecektim. Sırım gibi derler ya, işte öyle bir kızdı Clara. Büyük bir iştahla ne bulursa yiyor ama kilo almıyordu. Onun yemek tutkusu, iştahı ve yediği şeyler hepimizi dehşete düşürüyordu. Dediğim gibi bu işteki en şaşırtıcı özellik, yediği bunca yemeğe rağmen hiç kilo almamasıydı. Adil'in karısı Necla sürekli aç oturup sıkı rejimler yapmasına rağmen yağlanmayı önleyemezken, Clara eve gelen pizzaları yutuyor, bu arada üstlerini çok acı çayen biberleriyle kaplamayı da unutmuyordu. Kimilerinin ağzına süremediği kıpkırmızı çayen biberinden görünmez oluyordu pizzalar. Acı, ekşi, tuzlu şeylere aşırı bir düşkünlüğü vardı. Elinden tuzluk düşmüyordu. Yani bu dünyada sağlıksız olarak adlandırılan ve uzmanların uzak durmamız için uyardığı ne varsa yapıyor. Kolesterol bombardımanları, tuz, acı biber, yağ, hamur, çikolata tüketimi arasında sırım gibi ve müthiş sağlıklı yaşayıp gidiyordu. Giydiği en küçük bedenciğinler bile ona bol gelirdi ve açıkta bıraktığı göbeğiyle pantolonunun beli arasında mutlaka bir boşluk oluşurdu. Çünkü sert karnı neredeyse iç bükeydi. Çevik hareketlerinden çok güçlü olduğunu anlıyordunuz. Sıkıydı yani. O incecik kolları ve zayıf gövdesinde inanılmaz bir güç saklıydı. İki erkeğin zor taşıyacağı koca koca bavulları, eşyaları kapı verirdi. Erkeklerin elinden ağır eşyaları kapıp taşıyan bu ince kız kadar şaşırtıcı bir şey görmek zordur. Evdeki ağır divanın yeri mi değişecek? Daha herkes yaklaşırken o tek başına kallavi divanı itip köşesine götürüverirdi. Birisi yolculuktan mı döndü? Kapının önünden valizleri kaptığı gibi yukarı çıkaran yine Clara olurdu. Bu koca eşyalarla cebelleşirken, kendi büyüklüğünün iki katındaki yiyecekleri yuvasına çeken karıncaları hatırlatırdı insana. Eli ayağı çabuktu, çok çabuk. Düşünmeden önce harekete geçen insanlardandı. Elini atıverirdi hemen, içgüdüleriyle yaşardı. Düzgün bacakları, küçük ve sert göğüsleri, İnce gövdesiyle harika bir vücuda sahipti. Bir başka çelişki de yüzüyle vücudu arasındaydı. Gövdesi kar beyazı, yüzü ise renkliydi. Hiç makyaj yapmazdı ve buna ihtiyacı yoktu zaten. Yanakları ve dudakları sanki özel olarak renklendirilmiş gibi pembe, gözleri ise sürmeli dururdu. Ve bu incecik kız çok küfrederdi. Buna alışmanız için bir süre geçmesi gerekirdi aradan. Çünkü sık sık öfke nöbetlerine kapılır ve bu arada bir kamyoncu gibi küfreder, erkeklerin bile ağza almayacağı ağır sözler söylerdi. O kibar kızın ağzından birdenbire dökülüveren, içine sıçarım böyle işin orospu çocuğu gibi küfürleri duyan birinin şaşırmaması imkansızdı. Hele İsveçliler kulaklarına inanamazlardı. Çünkü İsveç dilinin en sık kullanılan küfürleri fayfan, javlar, nepi huvet gibi masum sözlerdi ve bela, şeytan ve deli anlamına gelirlerdi. Clara'nın okkalı küfürleri böyle miydi ya? Öyle sunturlu küfrediyordu ki duyan onu Şilili bir avukatın narin kızı değil de hayatı Marsilya sokaklarında geçmiş bir sarhoş denizci sanırdı. Ama gözlerinde insanın içine işleyen bir sızı ve bir saflık vardı. Dürüsttü, hem de sapına kadar dürüst. Kendisini yıpratacak, kendine zarar verecek kadar dürüst. Bir başka tutkusuna ileride değineceğim ama şimdiden size bir ipucu vereyim. Bakireydi. babasının sözünü tutarak evlenene kadar da öyle kalmaya yemin etmişti. Ben bunu çok sonra öğrenecektim. Göl kıyısındaki evde, geceleri Göran'la çekildikleri odalarında hiç de düşünülen şeyleri yapmıyorlarmış. Kardeş kardeş yatıyorlarmış aynı yatakta. Meğer o buram buram cinsellik kokan evde, Clara ile ben iki cinsiyetsiz kişiymişiz de birbirimizden haberimiz yokmuş. Kadınlarla erkeklerin hormonları gereği durmadan çırpınmaları ve biyolojik üreme yasasının gereklerini yerine getirmek için birbirlerinin içini deşip durmaları çok saçma geliyordu bana. İnsanlık tarihi kadar eski gelgitlerin bir sonu ve anlamı yoktu ki. Cinsellik komik ve saçmaydı ama sadece o değildi böyle olan. Yemek de saçmaydı, içmek de, bunlara ait törenler de, masa süsleri de, İdeolojilerde, politikada, sporda, basında, edebiyatta, aşkta. Her şey ama her şey saçma sapandı. Değişimden önce uğruna canını verebileceğim birçok şey, iğrenç bir bulaşık suyuydu artık. İçimdeki karanlık beni yaşayanlar dünyasına yaklaştırmıyordu. Göl kıyısındaki evden ayrılmamın nedeni de aşk meşk değildi. Sadece o insanlardan sıkılmıştım. Adil'in uçsuz bucaksız ihtirasları, önemli adam olma çabaları, kocasının güçsüzlüğünü görüp bunu itiraf etmekten aciz olarak yaşayan Necla'nın pısırıklığı, Göran'ın hayatı pembe pamuk şekerli bir luna park olarak gören aptalca iyimserliği, Christina'nın evin her yanına bulaşan, neredeyse havada görülebilir hale gelen hormonları, beni çok bunaltmıştı. O genç çocuk da kafamı ütüleyip duruyordu babalık davasıyla. Kısacası bana göre bir yer değildi. İnsanlardan iğreniyordum. Evde yaşayanlardan iğrenen bir başka kişi de Christina'nın annesi, İsveçli yaşlı hanımefendiydi. Ailesinin bir kanadı İngiltere'ye dayanıyormuş. Bu yüzden hanımefendi Deborah büyük bir soyluluk iddiası içindeydi. Zaten İsveç'te inanılmaz bir İngiliz hayranlığı vardır. İki kanallı devlet televizyonunda hep İngiliz dizileri oynar ve orta sınıf İsveçliler oynayan her diziye göre evlerindeki mobilyayı değiştirmeye çalışırlar. O zamanlar A Family at War oynuyordu galiba. Familjen Aston adıyla gösteriyorlardı ve Sergel Stork'taki bir mobilya mağazası o dizide görülen gül ağacı ve akaju İngiliz mobilyasından satıyordu. Daha sonra Onedin Lingen başladı ama bu dizi gemilerde geçtiği için mobilyaları ona benzetme olanağı yoktu. Neyse, Mrs. Deborah İngiliz olmayan her şeyden iğreniyor, Kont Bernadotte'ye dayanan İsveç soyluluğuna şöyle böyle dayanabiliyor ama geri kalanların insan olduğunu bile reddediyordu. Ama ne yazık ki akılsız kızı eve bir sürü Türk, Japon, Faslı, İranlı, Şilili doldurmuştu. Mrs. Deborah akşamüstleri göle karşı bir kadeh şeri yudumlarken kara suratlarını görmese bile hep bu barbarları duymak zorunda kalıyordu. Yalnız bir gün salonda hep birlikte İngiltere-İtalya futbol maçı seyredilirken dayanamamış ve yukarı çıkarak salondakilerin arasına katılmıştı. Bütün mültecilerin İtalya'yı tuttuğunu söylemeye bile gerek yok tabii. Buna kızan Mrs. Deborah, şu seyircilerin tezahüratına bakın dedi. England, England, ne kadar zarif değil mi? Başka hangi ülkenin ismi bu kadar zarif tınlayabilir? Düşünün, Morocco, Türkiye, İran, hiçbiri olmuyor. England, England. Bu sözü ciddiye alma eğiliminde olan Adil dışında hepsi güldüler. Dediğim gibi evden ayrılma nedenim aşk değildi. Zaten cinsiyetsizdim. Sirikit de cinsiyetsizdi ya da bana öyle geliyordu. Onun dışarı çıkıp erkek kedi aradığını, 2-3 gece kaybolduktan sonra yüzü gözü yara ve tırmık içinde döndüğünü hiç görmemiştim. Okuduğum kitapta dişi kedilerin yılda bir kez kızışma dönemine girdikleri yazılıydı. Bu dönemdeki birleşmeden sonra yavruluyorlar ve bir yıl boyunca cinsiyetten uzak yaşıyorlardı. Ancak yavruları ölürse doğa onlara bir kez daha şans tanıyor ve aynı yıl bir kızışma dönemine daha giriyorlardı. Sirikit de belki böyleydi ama ben onun hiç erkek haytalara takıldığını sezmemiştim. Bebekleri olmuş muydu? Benden önceki yaşamında neler geçmişti? Catherine'den önce kimin kedisiydi? Nerede doğmuştu? Bunları hiç bilmiyordum. Aslına bakarsanız diğer kedilere de benzemiyordu o. Dış görünüşü gibi kişiliği de farklıydı. Eski Mısır'da yapılan 300 bin kedi mumyasından söz etmiştim ya, işte o mumyalardan bazıları Avrupa'ya getirilmiş. Sirikit belki de o mumyalardan biriydi. Bazen gerçekten mumyaya benzetiyordum onu. Hiçbir zaman, hiçbir şeye ve hiçbir kişiye ihtiyacı olmayan, bağlanmayan, sevmeyen, sevilmeyen muhteşem yaratık. Niye bazı kültürlerde kediye tanrı olarak tapıldığını anlamaya başlamıştım. Bir gün ilginç bir şey gördüm. Kungshamra'nın arkasında göle inen ormanda yürüyorduk. Sirikit benim önümdeydi. Sık sık yaptığımız gibi göle kadar yürüyecektik. Ben orada kilisenin işlettiği açık hava kahvesinde bir fincan kahve içecektim ve geri dönecektik. Sözünü ettiğim göl, Clara'nın yaşadığı evin önündeki gölden farklıydı. Zaten Stockholm göllerle, denizlerle, ormanlarla doludur. On binlerce ada vardır ve her dönemecin ardında bir gölle karşılaşılmasına şaşırmamak gerekir. Havanın hiç kararmadığı uzun ve aydınlık yaz gecelerinde müthiş görünür bu göller. Suyu bittiği yerde yeşil ağaçlar başlar. Kayalar dramatiktir. Kışları ise bu göller donar ve insanlar üstünde yürürler. İşte o yaz gecesi göle doğru inerken Sirikit'in bir an durakladığını gördüm. Gövdesi gerildi, öne doğru fırladı ve iri bir tavşanın üstüne atladı. Sonra gözlerimin önünde bir saniyeden bile kısa bir sürede tavşanı öldürdü. İri hayvan tek bir çene hareketiyle ölmüştü. Buna hayret ettim ve eve dönünce kedi kitabından bu işin nasıl olduğunu öğrenmeye çalıştım. Sirikit tavşanı boğmamıştı. Buna yetecek bir süre geçmemişti. Sadece dokunmuştu ve hayvan ölmüştü. Kitap, kedilerin karada yaşayan köpek balıklarına benzediklerini ve o çok güçlü çeneleriyle kendilerinden büyük yaratıkların omuriliklerini tahrip ettiğini anlatıyordu. Dişlerin omuriliğe ulaşması milyonda bir ihtimaldi. Ama kediler bu dişlerdeki sinirler sayesinde her şeyi hissedebiliyor, aldığı bilgileri çok süratli bir biçimde beyne aktarabiliyor ve bu duyarlılık onları bir tek ısırışla omuriliğe ulaştırabiliyordu. Bu vahşi kedilere ait bir alışkanlıktı. Mezopotamya ve Mısır'da 4000 yıl önce evcilleştirilen kediler artık bu davranışı unutmuştu. Çünkü insanlar onlara başka bir kedi ahlakı aşılamıştı. Aslında her evcil kedinin bu tip öldürme yeteneği vardı ama bunu kullanmıyordu. Belki de 4000 yıl evcilleşmek için yeterli bir süre değildi. Köpekleri bu hale getirmek 25.000 yıl sürmüştü. Sirikit binlerce yıl öncesinden gelen davranışı unutmamıştı demek ki. Atalarının insanlar tarafından evcilleştirilmeden önceki içgüdülerine sahipti. Bu beni biraz korkutmadı değil. Aynı evde yaşadığım ve akşama kadar kitaplık rafında ya da televizyonun üstünde uyuklayan bu uysal yaratığın aslında bir ölüm makinesi olduğunu öğrenmek tuhaf duygular uyandırdı içimde. Eski yıllarımda böyle bir şey görsem kediden nefret eder ve ondan kurtulmanın yollarını arardım. Çünkü bir canlının öldürülmesi midemi bulandırıyor, beni hasta ediyordu. Kan göremez, kasap dükkanlarına bakamazdım bile. Ama uzun zaman önceydi bunlar, değişime uğramadan önce. Şimdi tavşanın ölümünü kayıtsızca seyretmiştim. Daha doğrusu seyretmeye çalışmıştım. Çünkü içimde yine bir şeyler kanat çırpmıştı ama bu duyguyu yatıştırmıştım hemen. Madem ki ben yavaş yavaş Sirikit'e benzeyecektim, o zaman bu davranışları benim de benimsemem gerekiyordu. Sadece kediler değil, bütün dünya böyleydi. Ya av oluyordun, ya avcı. Ya kedi, ya tavşan. Ya ölen, ya öldüren. Bir zamanlar insanların niye ot yiyen canlıları yediklerine takmıştım kafamı. İstisnalar bir yana bırakılırsa canlılar dünyasının et oburları, birbirlerini değil otla beslenen hayvanları yiyorlardı. Ormanda et yiyenler birbirlerine saldırmıyorlardı. Yem olma kaderi sadece ceylanlara, keçilere, koyunlara, tavşanlara, ineklere, kısacası otla beslenenlere aitti. Onlar zararsızdı. Otla besleniyor, kimseye saldırmıyor ve dünyaya zarar vermiyorlardı. Bu yüzden kurban oluyorlardı işte. İnsanlar da bazı istisnalar hariç hep ot yiyen hayvanlarla besleniyorlardı. Dediğim gibi ya kedi olacaktın ya da tavşan. Sirikit bir kediydi. Kediliğinin gerekliliğini yerine getiriyordu. Bunu hep hatırlayacaktım. Özellikle de hastanede.